Ayrım 24, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 227. Hasan el-Benna'dan sonra Müslüman Kardeşler Hareketi'ni toparlayan isim Seyyid Kutup oldu. Başlangıçta bir tür İslam sosyalizmi fikrini geleneksel Müslüman Kardeşler ideolojisiyle yoğuran Seyyid Kutup, 1950'den sonra sosyalizm fikrinden uzaklaşmıştı. Yaşıtı olan Hasan el-Benna'nın öldürülmesinden sonra örgüte katılan Seyyid Kutup 1954 yılında tutuklandı. Hapishanede daha kışkırtıcı yazılar yazdı, Kur'an tefsirini tamamladı. 1964'te tahliye oldu. 1965'te Yoldaki İşaretler adlı kitabının yayımlanmasından sonra 40 kadar örgüt üyesiyle birlikte o da tutuklandı ve 28 Ağustos 1966'da idam edildi. Seyyid Kutup'un bu kitabında yer alan fikirler Müslüman Kardeşler ideologlarının daha önce söylediklerini kapsıyordu ama ihtilal isteyerek onu aşıyordu. Seyyid Kutup yandaşlarını ayaklanmaya ve böylece de kafir saydığı Müslüman rejimleri yıkmaya çağırıyordu. Seyyid Kutup'un gözünde milli irade, devlet otoritesi, kanun hakimiyeti, siyasi otorite gibi kavramların ve kurumların bir geçerliliği yoktu. Ona göre Mısır ve Türkiye gibi ülkeler cahiliye düzeni denilen İslam öncesi sistemdeydi ve buralar darül harp alanlarıydı. Böylece kendilerine uymayan Müslümanların kafir sayıldığı bir anlayışa varılmıştı ki, burada Müslüman kardeşleriyle Suudi dini sayılabilecek Vehhabilik buluşuyordu. Bu dönemde Nasır, Mısır'ın İngiliz baskısından kurtarılması için Arap sosyalizmine yöneldi, Sovyetler Birliği ile işbirliği yaptı. 1956'da Süveyş kanalını millileştirerek Arap dünyasında büyük prestij kazandı. Batı baskısına karşı Rusya, Mısır'ın yanında yer aldı. Arap dünyasında sosyalizm yanlısı düşünceler hızla yayıldı. Nasır Mısır'da büyük çaplı millileştirmeler yaparak etkisini kuvvetlendirdi. Müslüman kardeşler Arapların sosyalizme yönelmelerine karşı çıkmaktaydı ve artık bağımsızlık yanlısı yönetimleri tehdit eder hale gelmişti. Nasır Müslüman kardeşlerin İsrail, Amerika ve İngiltere'de çıkarlarına hizmet eden bir örgüte dönüştüğünü görünce bu yönde bir propaganda başlattı. Bu konuda bazı bilgiler, belgeler kullandı. Müslüman kardeşlere İhvan-ı Müslümin değil, İhvan-ı Şayatin yani şeytan kardeşler adını koydu. Mısır'ın giderek güçlenmesi karşısında İsrail 1967 yılında ani bir baskınla başta Mısır olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerinin askeri kuvvetlerini bozguna uğrattı. 6 gün savaşı denilen bu savaştan büyük prestij kaybıyla ayrılan Nasır'a karşı Müslüman kardeşler harekete geçti. 28 Eylül 1970'te aniden ölen Nasır'ın yerine yardımcısı Enver Sedat geçti. Enver Sedat, Cemal Abdülnasır'dan daha farklı bir çizgiye yöneldi ve hapishanelerdeki Müslüman kardeşler üyesini parça parça salıverdi. Dincilerle ittifak yaparak onları etkisizleştirme politikası başlattı. 1973'te İsrail'e baskın yaptıran Enver Sedat, Süveyş kanalı çevresine yeniden hakim oldu. ABD ile iyi ilişkiler kurdu ve Rusya'yı dışladı. Bu durum Arap devletlerinin derinden bölünmelerine yol açtı. Suriye, Irak, Libya ve Filistin Kurtuluş Örgütü bu siyasete sert tepki gösterdi. Ürdün, Suudi Arabistan ve Sudan ise olumlu karşıladı. Enver Sedat, Nasır'ın getirdiği sosyalist uygulamaları kaldırınca halk arasında hoşnutsuzluk tırmandı. Sedat 17 Eylül 1978'de İsrail Başbakanı Menahem Begin ile Camp David anlaşmasını imzalayınca Mısır iyice yalnızlığa itildi. Ülkedeki dinci ve sol muhalefet ona karşı birleşmişti. Bu süreçte Müslüman kardeşlerin içinden çıkan İslami Cihat grubu Mısır'ı Seyyid Kutup gibi Darül Harp yani kafir ülkesi olarak görüyordu. 1974 yılında askeri teknik okulu basmışlar, liderleri olan Doktor Salih Serriye ve Kerim Anadolu idam edilmişlerdi. Cihatçı çizgiyi sürdürenlerden birisi olan Abdüsselam Farac oldu. 1979'da İslami Cidad'ın başına geçen Farac'a göre, Günümüzdeki yöneticiler İslam'dan dönmüş kafirlerdir ve onlara yardım haramdır. Mevcut yönetimlerin ortadan kaldırılması için kılıçla cihat her Müslümana farzdır. Allah'ın indirdiğiyle yani Kur'an'la hükmetmek imkansız değildir. Emperyalistlerden önce emperyalistlerin davetçisi olan mevcut yöneticilerle savaşmak gerekir. Bu görüşlerini ordu içindeki bazı askerlere de kabul ettiren Faraç, Halid el-İslambuli isimli subayı kullanarak 6 Ekim 1981'de Enver Sedat'ı bir tören sırasında öldürttü. Bu olaydan sonra Mısır'da Müslüman Kardeşler Örgütü'ne karşı yeniden operasyon başlatıldı ve ileri gelenleri tutuklandı. 24 suikastçı da cezalandırıldı. Bu baskılar karşısında yer altına çekilen Müslüman Kardeşler Örgütü etkinliğini alt katmanlar arasında sürdürdü ve siyasete müdahale edebilmek için gerekirse parlamentoda yer almak gerektiği ilkesini benimsedi. Böylece çağdaş demokratik sistemlere saygılı gibi görünerek o sistemlere karşı mücadele yürütmek yoluna girdi. 2005 yılında Mısır Meclisi'ne 88 örgüt üyesi milletvekili olarak girdi. Türkiye'de AKP'nin iktidar olması buradaki Müslüman Kardeşler Örgütü'nü heyecanlandırdı. Bunlar Türkiye'deki benzerlerinin Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP adı altında beklenenden çok daha başarılı olmalarına bakarak Özgürlük ve Adalet Partisi adı altında Mısır'ın AKP'sini kurdular. Bu parti Büyük Orta Doğu Projesi'nin sonucu olan Arap Baharı sürecinde Mısır'a hakim oldu. Bunlardan Muhammed Mursi 2012'de Cumhurbaşkanı seçildi. Lakin Mursi Müslüman Kardeşler militanı olarak örgütün ideolojisi doğrultusunda icraat yaptı. Suriye'yi düşman ilan etti. Demokrasi adına gelip demokrasiyi Müslüman Kardeşleri kuvvetlendirmek için kullanınca halktan sert tepki geldi. Çatışmalar başladı ve Mısır ordusu 3 Temmuz 2013'te darbe yaparak Mursi'yi devirdi ve Müslüman Kardeşler Örgütü'ne karşı yeni bir mücadele başlattı. Tayyip Erdoğan bu gelişmeye karşı çok şiddetli tepkiler gösterdi ve Mısır-Türkiye ilişkileri ciddi biçimde bozuldu. Mısır 2015'te Müslüman Kardeşlerin yer altına inen elemanlarının yaptığı terör eylemleriyle sarsıldı. Bu ülke Müslüman Kardeşlerin demokrasi karşıtı tutumu ve cihatçı ideolojisi yüzünden çağdaşlaşma atılımında beklenen adımı atamadı ve atması da zor gözüküyor. Diğer İslam ülkelerinde Müslüman Kardeşler. Müslüman Kardeşler üyelerinin Mısır dışındaki ülkelere geçip oralarda çalışmaya başlamaları, burada 1950'lerde başlayan takip ve tutuklamalar sonrasında ortaya çıktı. Suriye, Irak, Kuzey Afrika, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelere kaçan Hasan el-Benna'nın öğrencileri buralarda örgütlenme başlattılar. Pakistan'da da Mısır'daki Müslüman Kardeşler çizgisinde Cemaat-i İslami örgütü ortaya çıkmıştı. Bu örgütü 1904 doğumlu Mevlana Ebu'l-Ala el-Mevdudi kurmuştu. 1941 yılında kurduğu bu örgütte Allah'ın hakimiyetini kurmak için cihat etmek gerektiği fikrini işledi. O milli demokratik sisteme karşı İslam birliğini savunmaktaydı ve Müslümanları hilafet sistemini kurmak için savaşa çağırmaktaydı. Onun etkileri bugün Pakistan içinde El-Kaide üzerinden gelen baskıyla yeniden canlanmıştır ve ülke içinde bir sorun olarak sürmektedir. Cemaat-i İslami Hint Müslümanlarını da etkilemektedir. Müslüman Kardeşlerin Irak örgütünü Muhammed Mahmud Es-Savvaf kurdu. Dünya İslam Birliği Teşkilatı isimli örgütün de başkanı olan Savvaf, devletin İslam ülkelerine göre kurulmasını ve başında halife bulunmasını, devletin Kur'an hükümlerine göre yönetilmesini istemiştir. Bu örgüt diğer ülkelerde olduğu gibi Irak'ta da Sünni Müslüman kesim arasında çalışmıştır. Müslüman Kardeşler Ürdün'de 1945 yılında Şeyh Abdurrahman Abu Kura başkanlığında kuruldu. Dipnot Ahmet Vehbi Ecer tarihte ve günümüzde İhvanil Müslümin Örgütü. Erciyes Üniversitesi Yayını Kayseri 2000. Örgütün başına değişik isimler geçti ve etkisini bugün de sürdürmektedir. Müslüman kardeşlerin Sudan'daki ayağını Hasan el-Turabi oluşturmuştur. Londra ve Paris'te yüksek lisans yapan Turabi, 1965 yılında parlamentoya girerek İslam anayasası fikrini savunmaya başlamıştır. 1989 yılında Sudan'da aralarında General Ömer el-Beşir'in de olduğu Turabi grubu darbe yaparak demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanı Sadık el-Mehdi'yi devirdiler ve parlamentoyu kapattılar. Hasan el-Turabi ile Müslüman kardeşlerin etkisi Refah Partisi üzerinden Türkiye'ye kadar uzanmıştır. Refah Partisi, Doğru Yol Partisi koalisyon hükümeti döneminde bu ilişkinin oldukça belirginleştiği biliniyor. Bu ilişki AKP kurucu kadrolarıyla devam etti. Müslüman kardeşler çizgisinden gelen Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir 2008 yılında Türkiye'yi ziyaret etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa Birliği yetkilileri bu durumu eleştirdiler. Çünkü el-Beşir Darfur'da 300 bin insanı katletmekle suçlanmaktaydı. Tayyip Erdoğan'ın katliam yapmadı diye savunduğu Ömer el-Beşir, Haziran 2015'te Güney Afrika Birliği'ni ziyaret ettiğinde de Uluslararası Ceza Mahkemesi onun tutuklanmasını istedi. Türkiye'deki AKP iktidarının Sudan Müslüman Kardeşler iktidarıyla ilişkileri 2015'te de devam ediyor. Suriye'deki Müslüman Kardeşler örgütü en kuvvetli kol olarak ortaya çıktı. Hasan el-Benna zamanında bu ülkeye giren Müslüman Kardeşler 1945-1946'da da Dr. Mustafa Sibai'nin liderliğinde tek örgüt haline geldiler. Suriye Komünist Partisi ve Baas Partisi ile boy ölçüşecek kadar güçlendiler. Mısır ile Suriye 1958'de birleşince Müslüman kardeşler üzerindeki baskılar arttırıldı. 1963 yılında Baas Partisi yönetimi darbeyle ele geçirdikten sonra baskılar daha da yoğunlaştı. Örgüt lideri El Attar Batı Almanya'ya kaçtı. Yeraltına çekilen örgüt Filistinli Taki Yüddin Ennephani'nin kurduğu Hizb-ut-Tahrir'le gizli ortaklık yaptı. Bunlar silahlı mücadele yanlılarıydı. Seyyid Kutupçu Mervan Halit 1965'te Suriye'deki Müslüman kardeşleri yönetmeye başladı. Gençleri ve bazı din önderlerini örgüte bağladı. Gizli hücreler kurarak örgütü yayan Hadit 1967'de öldürüldü. Ondan sonra Said Havva, Şeyh Abdülfettah, Ebu Gudde, Adnan Saadettin gibi Müslüman kardeşler önderleri örgütü cihatçı biçimde yeniden yapılandırıp silahlı direniş örgütlediler. Bunların Nezir adlı dergilerinde 7 Nisan 1980'de rejime karşı cihat ilan ettikleri yazılmıştı. Bunlar Suriye yönetimini kafir yönetim sayıyorlar, onu devirmek için silaha sarılmayı Allah yolunda cihat etmek gibi gösteriyorlardı. Bu tekfirciler 16 Haziran 1979'da Halep'teki Topçu Okulu'na baskın düzenlemişler, 26 subay adayını öldürmüşlerdi. Said Havva'ya göre bunları destekleyen güçler ve gelir kaynakları şöyleydi. Üye aidatları, halkın bağışları, Uluslararası Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve dünyadaki çeşitli İslami hareketlerin, grupların Suriye'deki cihat için topladıkları fonlar. Said Havva'nın adını vermediği bir büyük destek gücünün Suudi Arabistan olduğu o zamanki gazete haberlerine yansıyordu. Devlete karşı açıkça savaş açan Müslüman kardeşler protesto gösterileri adı altında eylemlerini yaydılar. Halep ve Hama gibi bölgelerde etkilerini arttırdılar. 7 Temmuz 1980'de örgüt Suriye'de yasa dışı ilan edildi. Saldırılar sıcak çatışmaya dönüştü. 29 Eylül 1981'de militanlar Şam'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi, askeri haber alma merkezi, askeri kayıt merkezini bombaladılar, yıktılar, birçok insanı öldürdüler. Buna karşı Rıfat Esad komutasındaki birlikler temizlik hareketi başlattılar. Bunun üzerine Hama halkı ayaklandırıldı. Askeri kışlalar ve polis karakolları basılarak silahlara el konuldu. Devlet yanlısı diye 50 kişi öldürüldü. Bu haberler Türk gazetelerinde yer aldı. Milli Gazete bu haberleri övücü biçimde verdi. devletin kilit görevlerindeki yöneticileri öldürmekle işe başlayıp çatışmayı sokağa taşıyan ve Hama, Humus, Halep, Rakka, Lazkiye gibi şehirleri denetim altına almak yolunda ciddi adımlar atan Müslüman kardeşlere karşı Suriye hükümeti bastırma operasyonlarını kararlı biçimde yürüttü. Müslüman kardeşlerin eline geçmiş olan Hama şehri Rıfat Esad tarafından kuşatıldı. Top ateşine tutuldu ve 12 Şubat 1982'de isyan bastırıldı. Yeraltına inen Müslüman kardeşler Suriye rejimiyle mücadeleye devam etti. ABD'nin Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme planı olan Büyük Orta Doğu Projesi, BOP, devreye sokulunca bu örgüt en önemli araç olarak yeniden öne çıkartıldı. Arap Baharı adı verilen ve milli devletleri parçalamayı hedefleyen süreçten sonra Mısır'da Müslüman kardeşler iktidara getirildi. Suriye'de örgüt El-Kaide ve diğer İslamcı örgütler üstünden yeniden harekete geçirildi ve bu ülke derin bir iç savaşa sürüklendi. Müslüman kardeşler İsrail'le barışmayan ABD'ye karşı Rusya ile ittifak yapan Suriye rejimini yıkmak için kanlı saldırılar başlattı. Bu çatışmalar sonrasında Suriye'nin kuzeyi büyük ölçüde Kürtçü örgüt PYD'nin eline geçti. Türkiye'deki PKK terör örgütünün devamı olan PYD, Müslüman kardeşlerin yeni hali Irak-Şam İslam Devleti IŞİD devreye sokularak haklı hale getirildi. ABD, IŞİD'le mücadele adına Suriye'nin kuzeyinin Kürtçü örgütün eline geçmesi için ona açıktan destek vermeye başladı. Böylece Müslüman kardeşler ilk ayağı Irak'ta oluşturulan Kürdistan Devleti'nin yaratılmasında bir araç olarak kullanıldılar. Sömürgenlerin aracı. Müslüman kardeşler hareketi Mısır'da alt katmanlar arasında ortaya çıkmasına karşın halkın cehaletini örgütleyerek bu cehaleti kullanan bir örgüt olarak belirginleşmiştir. 20. yüzyıl dünyasını 7. yüzyıl Arabistan kurallarıyla yönetmeye kalkışan örgüt liderleri aslında bunun olmayacağını biliyordu. Lakin kitleleri elde tutabilmek için onlara bir altın çağ sunmaları gerekiyordu. Bu altın çağda Arapların kabileci, köleci sistemi aşıp milli bir devlet haline geldikleri Hazreti Muhammed ve hemen ardıllarının yani dört halife dönemiydi. O dönemi allayıp pullayarak ezilmiş, yenik, çaresiz, eğitimsiz Arap İslam dünyasını ayağa kaldıracaklarını iddia ediyorlardı. Eskiye yani selefe dönerek kurtulacaklarını iddia ettikleri için bunlara selefi denilmekteydi. Müslüman kardeşler insanlığın binlerce yıllık mücadeleyle elde ettiği demokratik değerleri ve demokratik sistemleri reddediyordu. Bu sistemlerle yürüttükleri savaşlar sonucunda onları yıkmayı başaramayınca parlamenter mücadeleye girmeyi de kabul ettiler. Demokrasiyi ana mücadelenin bir yan unsuru gibi gördüler ve öyle kullandılar. Onlar için çağdaş demokratik sistem bir amaç değil, sadece hedefe varmak için kullanılacak araçtı. 1950'lerden itibaren Mısır'da ve Suriye'de sadece bu amaçla ara seçimlere girdiler. Lakin hedefleri demokratik bir devlet kurmak değil, İslam devleti kurmaktı. Müslüman kardeşlerin kurucusu Hasan el-Benna bunu şöyle ifade etmiştir. İslam ülkelerine dayanmayan devlet düzenini ve siyasi partilerin hiçbirisini benimseyip kabul etmiyoruz. Biz tüm gücümüz ve varlığımızla her yönüyle İslam esaslarını yeniden canlandırmaya ve İslam hükümetini bu esaslara göre oluşturmaya gayret edeceğiz. Din yani şeriat devleti kurmak için toplumun dinci bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini bildiklerinden eğitim sistemini de din eğitimine çevirmek istediler. Modern eğitimi İslam ilkelerinden uzaklaşmak sayıp kötülediler. Toplumun yaşam biçimini kendi tanımladıkları şeriat kurallarına uydurmak için baskı yapmayı da cihadın bir biçimi olarak gösterdiler. Devlet okullarında etkin hale gelebilmek için özel okullar kurslar açarak yetiştirdikleri öğrencileri resmi kurumlara yerleştirdiler. Zamanın Mısır yöneticileri halkı din adına uyutan ve toplumu geri ortaçağ koşullarına boyun eğmeye yönlendiren Müslüman kardeşler örgütünü desteklediler. Mısır Kralı Faruk onların bu dinci yönünü kullandı. Faruk'un devrilmesinden sonra ise bir süre Cemal Abdülnasır, Müslüman kardeşlerin halkı ele geçirmek için kullandığı İngiliz karşıtı politikayı destekledi. Lakin Nasır örgütün asıl niyetinin Mısır'ı din üzerinden emperyalist sisteme bir sömürge alanı yapmak olduğunu anlayınca onlarla mücadeleye başladı. Dipnot: onların bu çalışma biçimini 1970'lerden itibaren Fethullah Gülen Türkiye'de devreye soktu. Eğitimi kullanarak devleti ele geçirme ve toplumu dönüştürme projesine ABD çok büyük destek verdi. 12 Eylül darbesiyle bu destek bir devlet politikası haline getirildi. Eğitimi din eğitimine dönüştürme çalışmaları AKP'nin iş başına gelmesinden sonra Türkiye'de daha kapsamlı biçimde yürütüldü. Milli Eğitim Bakanlığı milli olmaktan çıkartıldı, okul yöneticilerine eğitim pedagojisinden habersiz din dersi öğretmenleri getirildi. Aslında iyice yıpratılmış olan laik eğitim sistemi daha da bozuldu. İmam Hatip okulları hükümetin baskısıyla yaygınlaştırıldı. Zorunlu eğitim sistemi bozularak çocukların dinci eğitim veren kurumlara kaymalarının önü açıldı. Kur'an kursları yaygınlaştırıldı. Bu kurslarda çocuklar gibi anaları da AKP'nin şeriatçı planına göre şartlandırıldılar. İslam hedefleriyle AKP'nin iktidar hedefleri birleştirilerek bu partiye hizmet etmek, dine ve hatta Allah'a hizmet etmek gibi benimsetildi. Camiler çok büyük ölçüde AKP yanlısı imamların eline verildi ve buralarda siyasal propaganda yapmanın önü açıldı. Parti militanı haline getirilen imamlara devletin diğer kadrolarında yükselme yolları açılarak dinci siyasallaşmanın önü açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Türkiye temsilciliği haline sokuldu. Bu kurumun görevi AKP iktidarının propagandasını yapmakla sınırlı hale getirildi. Türkiye'deki diğer dinler ve mezhepler yok sayılarak devletin bütün kaynakları Sünni yapılı Diyanet İşleri'ne aktarıldı. Diyanet İşleri'ne 2015 bütçesinden ayrılan pay, Sağlık Bakanlığı'na ayrılan paranın iki katından çok fazla oldu. Bu inkarcı ve antidemokratik yapı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde Türkiye'yi İslam devletine çevirmek için 2015'te de tam saha baskı yaparak yıkıcı çalışmalarını sürdürmektedir. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 233.